Ayrım 45, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 471. Ayın 14'ü Perşembe günü Politbüro'nun olağan toplantısı hiç de olağan sayılamazdı. Kremlin muhafızlarından bir albayın lafa tuttuğu Yefrem Vişnayev odaya girdiği zaman sonuncu olduğunu gördü. Diğer 11 kişi başlarını çevirmiş kendisine bakıyorlardı. Maxim Rudin T biçimli masanın ortasındaki yerindeydi. Her iki taraftaki beşer koltukla doluydu. Tek boş yer masanın öteki ucunda Maxim Rudin'in karşısındaydı. Yefrem hiç renk vermeden ağır ağır yürüyüp yerini aldı. Ceza koltuğuna oturmuştu. Bir daha politbüro toplantılarına katılamayacaktı. 18 Nisan günü Karadeniz'in dalgaları arasında Romanya kıyılarının 10 mil açıklarında küçük bir şilep güçlükle yol alıyordu. Sabah saat 2'den az önce şilepten ayrılan bir sürat motoru kıyıya doğru uzaklaştı. Motor kıyıya 3 mil kala durdu. İçindeki denizcilerden biri güçlü bir el feneri alıp kıyıya işaret yolladı. 3 uzun, 3 kısa. Kıyıdan karşılık verilmedi. Adam işareti 4 kez yineledi, yine bir karşılık alamamıştı. Motor şilebe döndü, bir saat sonra güverte altındaki yerine yerleştirilmiş, Londra'ya da bir mesaj gönderilmişti. Londra'dan da İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğine şifreli bir mesaj gönderildi. Bülbül'ün randevuya gelmediğini üzülerek bildiririz. Londra'ya dönmeniz önerilir. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi 25 Nisan'da Kremlin'deki Kongre Sarayı'nda toplandı. Delegeler bir kısmı binlerce kilometre öteden olmak üzere çeşitli cumhuriyetlerden gelmişlerdi. Lenin'in büstü altındaki kürsüde Maxim Rudin veda konuşmasını yapıyordu. Delegeleri 12 ay önce ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu bunalımı anlatarak söze başladı. Gözler önüne çizdiği açlık ve kıtlık tablosu insanın tüylerini diken diken ediyordu. Sonra Politbüro'nun çok ustaca bir diplomasiyle Dimitri Rykov'u Dublin'de Amerikalılarla konuşmaya yollamasını, onlardan o güne kadar duyulmadık miktarlarda tahıl ve teknoloji ve bilgisayar alınmasını sağladığını anlattı. Silahlanma düzeyinde verilen ödünlerden hiç söz edilmedi. Rudin'in bu sözleri 10 dakika ayakta alkışlanmıştı. Daha sonra sözü dünya barışına getirerek salondakilere barışın tek ve sürekli düşmanının kapitalist batının emperyalist çıkarları olduğunu belirtti. Zaman zaman bunlara Sovyetler Birliği içindeki barış düşmanları da yardım ediyorlardı. Rudin parmağını sallayarak emperyalistlerin, bu gizli işbirlikçilerinin bir hafta önce kalp hastalığına karşı uzun ve cesur bir savaşın verdikten sonra geçen hafta senatoryumda ölen Yuri Ivanenko'nun o sonsuz dikkati sonunda temizlenip ayıklandıklarını anlattı daha sonra. Delegeler arasından ölen yoldaşları için üzüntü çığlıkları yükseldi. Rudin susmaları için elini kaldırdı. Son 2 Mayın'daki kalp krizi üzerine kendisine yardımcı olan Vasili Petrov'un Ivanenko'nun yerine geçtiğini bildirdi. Dünyanın önde gelen barış savunmacısı olarak Sovyetler Birliği'nin güvenliğini sağlama görevini başarıyla yapmıştı Petrov. Salondan Vasili Petrov için alkışlar yükseldi. Rudin Sovyetler Birliği içinde ve dışındaki barış aleyhtarları fraksiyonlarının oyunlarının ortaya çıkarılması sonunda SSCB'nin yumuşama ve barış politikasını izlemesine ve yıllardan beri ilk kez silahlanma masraflarını kısabildiğine de işaret etti. Bundan sonra ulusal çaba tüketim mallarının üretimine ve sosyal gelişmeye yöneltilecekti. Politbüro'nun barış aleyhtarı fraksiyonları önceden görüp gerekli önlemleri alması bu işte en büyük etkendi. Bu kez alkışlar 10 dakikayı da aştı. Maxim Rudin alkışların sona ermesini bekledi, ellerini kaldırdı, sesini hafifletti. Kendisine gelince elinden gelen her şeyi yapmıştı ve şimdi artık görevi bırakma zamanı gelmişti. Elle tutulur bir sessizlik vardı koca salonda. Rudin çok, belki de gereğinden çok çalışmış, omuzlarına en ağır yükleri almaktan çekinmemişti. Belki de bu yüzden artık gücü ve sağlığı eskisi gibi değildi. Kürsüde omuzları birden çökmüş gibiydi. Salondan hayır, hayır sesleri yükseldi. Rudin yaşlı bir insan olduğunu söyledi. Ne istiyordu bundan sonra? Herhangi bir yaşlı insanın istediklerini, kış geceleri ateşin başında oturup torunlarıyla oynamayı. Diplomatlara ayrılan galeride İngiliz kançılar yası büyükelçinin kulağına eğildi. Biraz aşırıya kaçmadı mı dersin? Kurşuna dizdirdiği insanların sayısını kendisi bile bilemez. Büyükelçi kaşının birini kaldırdı. Talihine şükret de sus. Burası Amerika olsaydı torunlarını bile çıkarmıştı kürsüye. Rudin doktorlarına göre birkaç aylık ömrü kaldığını ve bunu dostlarına ve yoldaşlarına bildirmesi zamanı geldiğini söylüyordu. Delegelerin izniyle omuzundaki yükü bırakacak ve son birkaç gününü çok sevdiği doğa içinde ailesiyle birlikte geçirecekti. Kadın delegelerden çoğu hiç çekinmeden ağlıyorlardı artık. ''Bir sorun daha kaldı'' dedi Rudin. ''5 gün sonra ayın son günü görevinden ayrılmak istiyordu. Bir gün sonra da 1 Mayıs'tı. Lenin'in mozolesinin üstünde yeni bir kişi durup büyük törende askerin selamlamalarını kabul edecekti. Kim olacaktı bu?'' Genç ve cesur, akıllı ve yurtsever olmalıydı. Ülkenin en büyük meclislerinde kendini kanıtlamış ama yaşlılıkla beli bükülmemiş olmalıydı. Rudin 15 Sosyalist Cumhuriyet'in böyle bir insanı Vasili Petrov'un kişiliğinde buldukları için talihli sayılacaklarını söyledi. Rudin'in yerine Petrov'un geçmesi oy birliğiyle kabul edildi. Başka adaylar ileri sürmek isteyenler varsa da bağırıp çağrılarak susturulacaklardı. Bunlar seslerini bile çıkaramadılar. Kuzey Denizi olayından sonra Sir Nigel Irwin, Adam Munro'nun Londra'da kalmasını ya da hiç olmazsa Moskova'ya dönmemesini istemişti. Ancak Munro'nun kendisi başbakana çıkarak ajanı Bülbül'ün hiç olmazsa güvenlik içinde olup olmadığını anlamak için son bir fırsat verilmesini istemişti. Bunalımın atlatılmasındaki rolü göz önüne alınarak isteği kabul edildi. 3 Nisan sabahı Maxim Rudin'le konuşmasından sonra Bülbül'ün kimliğinin açığa çıktığı ve ajan olarak hiçbir işe yaramayacağı kesindi. Büyükelçi hiç de hoş karşılamamıştı Munro'nun dönüşünü. Diplomatik çağrılardan adı çıkarıldığı zaman da hiç şaşmadı. Sovyet Ticaret Bakanlığı'nın hiçbir temsilcisi de artık Munro ile görüşmeye yanaşmıyordu. Valentina'nın bir yolunu bulup sağlığından haber vermesini bekleyerek umutsuzluk ve sıkıntı içinde geçiriyordu günlerini. Bir keresinde kadının özel telefon numarasını aradı ama hiçbir karşılık alamamıştı. Valentina o anda evinde olmayabilirdi de ama Munro bir daha aramaya cesaret edemedi. Vişnayev'in düşüşünden sonra ayın sonuna kadar zamanı olduğu bildirildi kendisine. Sonra Londra'ya çağrılacak ve görevinden istifa isteği kabul edilecekti. Maxim Rudin'in veda konuşması diplomatik çevrelerde büyük yankı uyandırmıştı. Her elçilik hükümetine haberleri bildirmek ve Vasili Petrov dosyasını hazırlamak için acele ediyordu. Munro'nun bu çalışmalarla hiçbir ilgisi yoktu. Bu yüzden 30 Nisan gecesi Kremlin'in Büyük Sarayı'nda verilecek yemeğe kançılar ya büyükelçi dışında yalnızca Adam Munro çağrılınca şaşkınlık büyük oldu. Sovyet Dışişleri Bakanlığı'ndan elçiliğe edilen bir telefonda Munro'nun beklendiği özellikle belirtilmişti. Maxim Rudin onuruna verilen veda yemeği gerçekten görkemliydi. Sovyetler Birliği'nden 100'den fazla seçkin çağrılı bu sayının 4 katında dünyanın 4 bir yanının temsilcileriyle birlikte kaynaşıyorlardı. Sovyet bloku dışındaki komünist partilerin delegeleri de balo giysileri, askeri üniformalar, yıldızlar, nişanlar ve madalyalar arasında huzursuzca dolaşıyorlardı. Sınıfsız bir işçi cennetinin lideri değil de bir çar tahtından feragat ediyordu sanki. Yabancılar Rus ev sahipleriyle 6 büyük avizenin 3000 ampulü altında konuşuyorlar, son dedikoduları birbirlerine iletiyorlardı. Maxim Rudin'le yaşlı bir aslan gibi aralarında dolaşıyor, 150 ülkenin temsilcilerinin tebriklerini kabul ediyordu. Munro Rudin'i uzaktan görmüştü. Ancak kendisi Rudin'e özel olarak tanıştıranların listesinde olmadığı için genel sekreterin yanına yaklaşması doğru olmazdı. Gece yarısı yaklaşırken yorgunluğunu ileri süren Rudin, konuklarını Petrov ve diğer politbüro üyelerine bırakarak çekildi. Adam Munro 20 dakika sonra birinin koluna dokunduğunu hissederek arkasına döndü. Kremlin muhafız üniforması giymiş bir binbaşı Rusça olarak kendisine "Lütfen benimle gelin Bay Munro" dedi. Sesinin tonundan her şey belli oluyordu. Munro şaşmamıştı. Konuk listesine bir yanlışlık eseri alınmış olmalıydı. Şimdi de yanlışlık fark edilmiş ve çıkması istenecekti. Ancak binbaşı çıkış kapısından uzaklaşarak St. Vladimir salonuna girdi. Tahta bir merdivenden çıkıp bahçe kapısını açtı. Adam çok kimsenin bilmediği yollar ve koridorlardan avucunun içiymiş gibi rahatlıkla geçiyordu. Munro onun arkasından Terem Sarayı'na girdi. Kapıların önünde sessiz nöbetçiler vardı. Binbaşı yaklaştıkça kapılar açılıyor, sonra arkasından yine sessizce kapanıyordu. Büyük salonun sonundaki bir odanın önünde binbaşı kapıyı vurdu, içeriden bir omurtu yükseldi. Binbaşı kapıyı açıp kenara çekilerek Munro'nun içeri girmesini işaret etti. Burası eski çarların kutsal odası olan taht salonuydu. Diğer salonlardan daha küçük ve sıcaktı. Yerler parke, üzeri halı döşeliydi. Çarlar burada çalışırlar, elçileri burada kabul ederlerdi. Pencerenin önünde duran Maxim Rudin döndü. ''Bizi bırakıyormuşsunuz.'' diye duydum Bay Munro. Munro Rudin'i son olarak eski silahhanedeki odasında üzerinde rob de şambre, elinde süt bardağı ile görmüştü. Şimdi Londra'da ısmarlama yapıldığı kuşkusuz gri bir takım elbise vardı üzerinde. Sol yakasında Sovyetler Birliği kahramanı ve Lenin nişanları takılıydı. Taht odası bu haliyle kendisine çok daha uyum sağlıyordu. ''Evet efendim'' dedi. Maxim Rudin saatine baktı. 10 dakika sonra başkanlığım sona eriyor. Resmen görevden ayrılıyorum. Sanırım siz de öyle değil mi?'' Yaşlı tilki kendisiyle konuştuğum gece kimliğimi ve istifa etmek zorunda olduğumu biliyordu diye düşündü Munro. ''Evet sayın başkan, yarın Londra'ya dönüp istifa edeceğim.'' Rudin Munro'ya yaklaşmadı, elini de uzatmadı. Bir zamanlar çarların durduğu yerde, Rus İmparatorluğu'nun doruğunu temsil eden yerde durup başını salladı. ''Size güle güle demek isterim Bay Munro.'' Masanın üstündeki zile basınca Munro'nun arkasındaki kapı açıldı. ''Allah'a ısmarladık efendim.'' Munro gitmek üzere döneceği sırada Rudin yine söze başladı. ''Bay Munro, bizim kızıl alanımız hakkında ne düşünüyorsunuz?'' Munro şaşkınlıkla olduğu yerde kalıvermişti. Veda eden bir insan için çok garip bir soruydu bu, düşündü. Çok dikkatli bir yanıt verdi. ''Çok etkileyici bir yer.'' ''Etkileyici, evet.'' Rudin sözcüğü tartıyormuş gibi konuşuyordu. ''Sizin Berkeley alanı kadar zarif değil belki ama yine de ara sıra burada bile bir bülbül öter.'' Munro başının üstündeki tavanda resmedilen azizler kadar hareketsiz kalmıştı. Midesi bulanıyordu. Valentina'yı yakalamışlardı ve kadın karşı koyamayarak her şeyi söylemişti. Şifre adını ve Berkeley alanındaki bülbülden söz eden o eski şarkıyı bile. ''Onu kurşuna mı dizeceksiniz?'' diye sordu. Rudin gerçekten şaşırmış görünüyordu. ''Kurşuna dizmek mi? Neden?'' Öyleyse canlı canlı ölüm olacaktı çalışma kampları. Sevdiği ve az daha İskoçya'da evleneceği kadın. Peki ne yapacaksınız ona? Yaşlı Rus sahte bir şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Yapmak mı? Hiçbir şey. Yurtsever bir kadındır ve seni de çok seviyor. Aşık değil genç adam. Bilmem anlatabiliyor muyum ama senden gerçekten hoşlanıyor. ''Anlamıyorum.'' dedi Munro. ''Bunu nasıl bilebilirsiniz?'' ''Sana söylememi istedi benden. Edinburgh'lu bir ev kadını olmayacak, Bayan Munro da olmayacak, sizi bir daha görmeyecek. Ama onun için üzülmenizi, korkmanızı istemiyor. Kendi insanları arasında saygı görecek, ayrıcalıklı bir yeri olacak. Benden kendisini merak etmemenizi söylememi istedi. Munro'nun aklına gelen düşünce korku kadar baş döndürücüydü. Kulaklarına inanamayarak bakıyordu Rudin'e. Sizindi demek dedi daha baştan beri, ormandaki ilk buluşmadan beri. Vişnayev'in Avrupa'da savaş istemesinden hemen sonra sizi de sabınıza çalışıyordu. Yaşlı Kremlin tilkisi omuzlarını silkti. Bay Munro, Başkan Matthews'a mesajlarımı iletmenin ve bunlara kendisini inandırmamın başka bir yolu var mıydı? Buz gibi bakışlı binbaşı yine hafifçe koluna dokunmuştu. Munro taht salonundan çıktı, kapı arkasından kapandı. 5 dakika sonra Kremlin'in bir yan kapısından kızıl alana çıkarılmıştı. Alanda ertesi günkü tören hazırlıkları sürdürülüyordu. Başının üstündeki saat gece yarısını çaldı. Munro bir taksi bulmak için ulusal otele doğru yürüdü. 100 metre sonra Lenin'in mozolesi önünden geçerken bir polisin şaşkın ve öfkeli bakışları arasında kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Kitabın sonu. 6 Ocak 2023. Sayfa 478.